Ayrım 3.
Şöyle olur. Eğer beyaz adam yemeğini, döşeğini ve evini sağladıktan sonra ayrıca parası artarsa, hemen bu para karşılığında bir kardeşini tutar ve kendi işlerini ona yaptırır. Öncelikle kendi elini pisleten, sertleştiren işleri yaptırır. Kendisinin neden olduğu pisliği ona temizletir. Eğer bu bir kadınsa hizmetçi diye bir kız tutar. Hizmetçi pislenmiş örtüleri, yemek kaplarını, ayak derilerini yıkar, yırtılmış bezleri onarır. Ama efendisinin işine yaramayacak şeyler yapmasına izin verilmez. O zaman da kadın ya da erkek, efendinin daha önemli, daha zevkli, elleri pisletmeyen, kasları yormayan ve daha fazla para getiren işler yapmaya zamanı kalır. Bir tekne yapımcısını ele alalım. Teknenin yapımında ona bir başkası yardım eder. Kazanılan paranınsa büyük bölümünü kendisi alıkoyar ve olanak bulduğu an yardım için ikinci birini tutar. Sonra bir üçüncü ve giderek daha fazlası tekne yapımında ona yardım etmeye başlar. Sonunda bu sayı yüzlere ulaşınca artık onun çalışmasına gerek kalmaz. Ona düşen yalnızca döşeğine uzanıp Avrupa kavası içerken bir yandan da ateş çubuğu tüttürmektir. Bir de başkalarının kendisi için yaptığı tekneleri teslim edip karşılığında metalleri ve kağıtları toplamak. O zaman insanlar ondan varlıklı diye söz ederler. Yaşamına gıpta ederler. Ona övgüler dizerler. Gururunu okşayan sözler söylerler. Çünkü beyazların dünyasında insanların ağırlığı yalnızca parasıyla, o parayı her gün ne kadar arttırabildiğiyle ve hiçbir depremin zarar veremeyeceği kalın demir kutunun içinde ne kadar biriktirebildiğiyle ölçülür. Yiğitliği, soyluluğu ya da zekasının parlaklığıyla değil. Birçok beyaz adam başkalarının kendisi için kazandığı paraları üst üste yığıp bunları çok iyi korunan bir yere getirir. Sonradan da üstüne ekler durur. Günün birinde öyle bir an gelir ki kimsenin onun için çalışmasına gerek kalmaz. Çünkü parası tek başına onun için çalışır. Büyünün yardımı olmaksızın bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenemedim ama gerçek bu. Beyaz adam köşesinde uyuklasa bile paraları bir ağacın yaprakları gibi durmadan çoğalır. Sahibi de giderek daha fazla zenginleşir. Şimdi diyelim ki birinin çok parası var, hem öyle çok ki yüzlerce, binlerce kişi bu parayla işlerini yoluna koyabilir. Ama o bu paradan onlara zırnık koklatmaz. Oturur ağır kağıtların üstüne, kollarını da sarar yuvarlak metallere, gözlerinde hırs ve zevk parıltılarıyla bakınır durur. Bu kadar çok parayı ne yapacaksın diye soracak olsan, bu dünyada giyinmekten, açlığını ve susuzluğunu bastırmaktan başka ne istersin desen, söyleyecek söz bulamaz. Ya da daha çok para istiyorum, daha çok, daha çok der. Böylece sen de paranın onu hasta ettiğini, bütün duyularını ele geçirdiğini anlarsın. Hastadır o, kaçıktır. Ruhunu yuvarlak metal ve ağır kağıda adamıştır. Hiçbir şeyle yetinmez, gözü doymak bilmez. Kimseye kötülük etmeden, haksızlık yapmadan, geldiğim gibi göçüp gideyim şu dünyadan diye düşünmez. Hiç aklına getirmez ki büyük ruh onu yeryüzüne yuvarlak metal ve ağır kağıtla getirmemiştir. Çok azı bu konuda kafa yorar. Çoğu hastalıklarına bağlı kalır, yürekleri hiçbir zaman iyileşmez. Paranın sağladığı güçle mutlu olurlar. Tropik yağmur altındaki tembel meyveler gibi kibirle şişinip dururlar. Kendi bedenleri yağ bağlasın, gelişip serpilsin diye kardeşlerinin en kötü işlere koşmasından zevk alırlar. Bunu yaparken de vicdanları zerre kadar sızlamaz. O güzelim, soluk parmakları temiz kaldığı için mutlu olurlar. Başkalarının gücünü sömürüp kendi işlerinde kullandıkları için ne başları ağrır ne de uykuları kaçar. Bu paranın bir kısmını başkalarına verip onların işlerini kolaylaştırmak akıllarının ucundan bile geçmez. Böylece Avrupalıların bir bölümü bütün pis ve ağır işleri yaparken diğer bölümü de ya çok az çalışır ya da hiç çalışmaz. Daha kalabalık olan birinci gruptakilerin güneşin altında uzanıp yatmaya hiç zamanları yoktur. Papalangi'nin dediğine göre herkesin parası aynı miktarda olamayacağı gibi güneşin altında da aynı zamanda yatamazmış. İşte bu öğüde uyarak para uğruna acımasız davranma hakkını elde eder Papalangi. Eli paraya gitti mi yüreği sertleşir, kanı donar, yalan söyler, dürüst davranmaz, tehlikeli olur. Başkalarını kaç kez para uğruna öldürmüştür Papalangi. Ya da onların sözlerinin zehriyle öldürüp aklını çelmiş ve soymuştur. Herkes kendi zayıflıklarını bildiği için kimse bir diğerine güvenmez. Bu yüzden parası olan bir adamın gerçekten iyi olup olmadığını bilemezsin. Servetinin nereden ve nasıl geldiğini bilmen mümkün değildir. Buna karşılık da varlıklı olan, kendisine gösterilen saygının gerçekten kendisine mi yoksa parasına mı olduğunu kestiremez. Aslında saygı gösterilen genellikle parasıdır. Bu yüzden çok sayıda yuvarlak metali ve ağır kağıdı olmayanların niye utandıklarını, zenginleri kıskandıracak yerde onlara özendiklerini aklım almıyor. Nasıl ki bizde ağır bir midye zinciriyle dolaşmak hoş değilse, paranın ağır yüküyle dolaşmak da aynı şey. İnsanın soluğunu keser, kol ve bacaklarının özgürce hareket etmesini önler. Ama hiçbir Papalangi parasız yapamaz. Hiçbiri. Parayı sevmeyenle alay edilir, aptal gözüyle bakılır. Varlık, bol paraya sahip olmak demektir bu. Mutluluk getirir der Papalangi. Ve tabii en çok parası olan ülkede en şanslısı sayılır. Biz kardeşlerim, biz hepimiz yoksuluz. Bizim ülkemiz güneşin altındaki en yoksul ülke. Bizde öyle kutuları dolduracak kadar yuvarlak metal ve ağır kağıt bulunmaz. Bizler Papalangi'nin düşüncesine göre zavallı dilencileriz. Ama ben sizin gözlerinizi varlıklı efendinin gözleriyle karşılaştırdığımda, onunki sönük, solgun ve yorgun, sizinkilerse neşeyle, güçle, yaşamla, sağlıkla büyük ışık gibi parıldıyor. Sizin gözlerinizdeki parıltıyı yalnızca henüz konuşmayı beceremeyen çocuklarda gördüm. Çünkü daha paradan haberleri yoktu. Şükredelim ki büyük ruh bizi Ayıtu'ya, dipnot kötü ruh, Ayıtu'ya karşı korudu. Para bir Ayıtu'dur. Onun yaptığı ne varsa kötüdür çünkü. Elini paraya değdiren onun büyüsüne kapılır. Onu seven tüm yaşamı boyunca gücünü ve mutluluğunu paraya hizmet etmek için harcar. Biz konukseverliği uzattığı her meyve için bir alofa, dipnot, karşılık, bekleyenleri hor gören geleneklerimizi sevelim. Birinin her şeyi varken diğerinin hiçbir şeyi olmamasına izin vermeyen geleneklerimizi sevelim. Sevelim ki Papalangi gibi kardeşleri yanı başında keder ve acı içindeyken mutlu ve neşeli olmayalım. Ama her şeyden önce kendimizi paraya karşı koruyalım. Papalangi bizi kandırabilmek için parayı burnumuza sokar. Söz de bizi varlıklı ve mutlu edecektir. Daha şimdiden birçoğumuzun gözleri kamaştı ve bu hastalığa yakalandı bile. Eğer bu alçak gönüllü kardeşinizin sözlerine inanır, söylediklerinin gerçek olduğunu düşünürseniz, bilin ki para kimseyi ne daha mutlu ne de daha neşeli yapar. Yaptığı tek şey insanın yüreğini kötü bir karışıklığa sürüklemektir. Hiç kimseye parayla yardım etmek, onu daha mutlu, daha güçlü ve neşeli kılmak mümkün değildir. Bu yuvarlak metali ve ağır kağıtları en büyük düşmanınız olarak görün ve ondan nefret edin. Papalangi'nin şeyleri onu yoksullaştırıyor. Ve Papalangi'yi tanımanızın bir yolu da şudur. Bizi hiç şeyimiz olmadığı için zavallı, acınası, yardıma ve merhamete muhtaçmışız gibi görür. Dinleyin beni adalardan gelen sevgili kardeşlerim. Size bu şey denenin ne olduğunu anlatayım. Hindistan cevizi bir şeydir. Sineklik, örtü, midye, yüzük, yemek kabı, kafa süsü bunların hepsi birer şeydir. Ama iki türlü şey vardır. Birincisi büyük ruhun bizlere hiç göstermeden yaptığı ve bize hiçbir emeğe mal olmayan Hindistan cevizi, midye, muz gibi şeyler. İkincisi ise insanların emek ve çaba harcayarak yaptıkları yüzük, yemek kabı, sineklik gibi şeyler. Beyaz efendi şey dediğinde kendi eliyle yaptıklarını kasteder. Yani insan şeylerini. Bunlardan bizde pek bulunmaz. Beyaz efendinin büyük ruhun yaptığı şeyleri kastetmesi mümkün değildir çünkü. Haydi bakalım kim daha varlıklıymış, kim de bizimkinden çok büyük ruhun yaptığı şeylerden var. Şöyle çevrenize bir göz atın. Uzaklara, yerin mavi kubbeyi taşıdığı kenarlarına kadar bakın. Her yer büyük şeylerle dolu. Balta girmemiş ormanlar, yaban güvercinleri, sinek kuşları, papağanlar, lagünedeki deniz hıyarları, midyeler, istakozlar ve diğer deniz hayvanları. Aydınlık yüzlü kumsal ve kumların yumuşak postu. Bir savaşçı gibi öfkelenen, bir tapao gibi gülümseyen büyük deniz, saati saatine uymayan ve bize altın rengi ışıklar saçan çiçeklerle bezeli mavi kubbe. Daha ne demeye aptallık edip de büyük ruhun bu şeylerine başka şeyler katmaya çalışalım. Hem biz onunkiler gibi şeyler yapamayız. Çünkü bizim ruhumuz onun gücü karşısında çok küçük ve yetersiz kalır. Ellerimizse onun güçlü ve büyük ellerine göre çok beceriksizdir. Bizim yapabileceklerimiz son derece sınırlı ve söz etmeye değmeyecek kadar değersizdir. Belki bir topuz yardımıyla kolumuzu uzatabiliriz ya da tanoa, dipnot, içinde yerel içkilerin hazırlandığı çok bacaklı tahta kap. Tanoa ilemizi büyütebiliriz ama bugüne kadar ne bir samoalı ne de bir papalangi, bir palmiye ya da bir kava ağacı yaratabildi. Ama tabii papalangi bütün şeyleri yaratabileceğine ve büyük ruh kadar güçlü olduğuna inanır. Zaten binlerce ve binlerce elin güneşin doğuşundan batışına kadar hiç durmadan şeyler üretmeye çalışması da bundan. Ne işe yaradığını bilmediğimiz, güzelliklerini anlayamadığımız insan şeyleri ve papalangi hep daha çok ve daha yeni şeyler tasarlar. Ellerine ateş basar, benzi kül gibi olur, sırtı kamburlaşır. Ama sonunda yeni bir şey bulmaya görsün, mutluluktan ışıldamaya başlar. Ve hemen ardından hepsi bu yeni şeyi elde etmeye çalışır. Ona tapınırlar, onun için kendi dillerinde türküler yakarlar. Ah kardeşlerim, inanın bana, ben papalanginin düşüncelerinin arka yüzünü, onun gerçek isteklerini öğlen güneşinin altındaymışçasına gördüm. O geldiği yerde büyük ruhun şeylerini paramparça ettiği için, yok ettiklerini kendi eliyle yeniden yaratmaya çalışır. Bu arada bir sürü şey yaptığı için de kendisinin büyük ruh olduğunu sanır. Hele bir düşünün kardeşlerim, hemen şu anda büyük bir fırtına çıksa ve ormanla dağı söküp götürse, hem de tüm ağaçlarıyla, yapraklarıyla birlikte bütün midyeleri, lagünenin bütün hayvanlarını alsa ve geride tek bir hibikus çiçeği bile kalmasa, hani şu bizim kızların saçlarına taktıklarından, her şey gördüğümüz her şeyi yitse, kumdan başka bir şey kalmasa görünür de. Toprak avuç açmış bir insanın eline benzese ya da üzerinden kızgın lavların aktığı bir tepeye. Palmiyelerin arkasından nasıl ah ederdik, midyelerin, ormanın, her şeyin arkasından. İşte papalanginin bir dolu kulübe diktiği ve kent adını verdiği yerlerde de toprak bomboş bir el gibi çorak. İşte bu yüzden papalangi çılgın gibi büyük ruhun rolünü oynar. Sahip olmadıklarını unutabilsin diye. Kendisi bunca yoksul, ülkesi de bunca acılı olduğu için dört elle şeylere sarılır ve delinin solgun yaprakları toplaması gibi toplayıp kulübesini ağzına kadar onlarla doldurur. Ama bu yüzden bizi kıskanır ve bizim de kendisi gibi yoksullaşmamızı ister. Eğer insan çok fazla şeye gereksinim duyuyorsa, bu büyük bir yoksulluğun göstergesidir. Çünkü bu, o insanın büyük ruhun şeyleri açısından yoksul olduğunun kanıtıdır. Papalangi de yoksuldur. Çünkü o tam bir şey düşkünüdür. Şeyleri olmadan yaşayamaz. Saçlarını düzeltmek için kaplumbağa kabuğundan bir alet yapsa ve saçlarını yağlasa, o alet için bir de kılıf yapar. Sonra o kılıf için küçük bir kutu, küçük kutu içinde büyük bir kutu. Her şeyi kılıfların ve kutuların içine yerleştirir. Bel örtüleri için, üst ve alt örtüleri için, iç örtüleri, ağız örtüleri ve diğer örtüler için kutuları vardır. El derileri, ayak derileri, yuvarlak metal ve ağır kağıt için, azıkları için, kutsal kitapları için, her şey için kutuları vardır. Teki bile yeterli olan bir şeyden bir sürü şey yapmayı becerir papalangi. Bir Avrupalının aşevine gidecek olsan, hemen hiçbir zaman kullanılmayan bir dolu yemek kabı ve yiyecek pişirmek için ıvır zıvır bulursun. Her yemek için ayrı bir tanoa vardır. Su için ayrı, Avrupa kavası için ayrı, Hindistan cevizi için ayrı, güvercin için ayrı bir tanoa. Bir Avrupa kulübesinde öylesine çok şey vardır ki onları bir yerden bir yere taşımaya koca bir Samoa köyündekilerin hepsi ellerini kollarını doldursa yetmez yine de. Tek bir kulübede o kadar çok şey vardır ki beyaz şeflerin çoğu işleri yalnızca o şeyleri yerli yerine yerleştirmekten ve kumlarını temizlemekten başka işleri olmayan sürüyle erkek ve kadın çalıştırmak zorunda kalır. En büyük taopu bile zamanının büyük bölümünü şeylerini saymaya, yerini değiştirmeye ve temizlemeye ayırır. Kardeşlerim, bilirsiniz ben yalan söylemem. Her şeyi ne bir eksik ne bir fazla gördüğümce anlatırım sizlere. İnanın bana, Avrupa'da şeysiz yaşamaktansa ölmek için ateş borusunu alnına dayayan insanlar vardır. Çünkü papalangi türlü türlü yolla zihnini bulandırır. Sonra da kendi kendine insan nasıl yemeden yaşayamazsa şeysiz de olamaz der. Bu yüzden Avrupa'da hiçbir şeye takılmadan şöyle rahatça döşeye ayaklarımı uzatabildiğim tek bir kulübe bulamadım. Bütün şeylerden şimşekler fışkırıyordu ya da ağızlarıyla renklerini haykırıyorlardı. Gözlerimi bile kapatamıyordum. Gerçek huzuru hiçbir yerde bulamadım. İçinde döşeğimle uyku dengimden başka hiçbir şey olmadığı, insanı denizin tatlı melteminden başka hiçbir şeyin etkilemediği Samoa'daki kulübemi hiç böylesine özlememiştim. Az şeyi olan kendine yoksul der ve üzülür. Bizim gibi döşeği ve yemek kabından başka bir şeyi olmayıp da gözleri bizim gibi parıldayan, şarkı söyleyen tek bir papalangi yoktur. Beyaz dünyanın kadınları, erkekleri bizim kulübemize gelseler yanıp yakılmaya başlarlar. Hemen ormana koşup odun toplarlar. Kaplumbağa kabuğu, cam, tel, renkli taşlar artık ne bulurlarsa sabahtan akşama dek ellerini kollarını oynatıp Samoa evini irili ufaklı şeylerle doldururlar. Hepsi un ufak olacak, ateşi gördü mü yanıp kül olacak, güçlü bir tropikal yağmurda eriyip gidecek ve her seferinde yeniden yapılması gerekecek şeylerle. İnsan gerçek bir Avrupalı oldukça o kadar çok şeye gereksinim duyar ki, bu yüzden papalanginin elleri şey yapmaktan dinlenmeye fırsat bulamaz. Yüzleri yorgun ve acılıdır. Çoğu büyük ruhun şeylerini görmekten acizdir. Köy meydanında keyifli şarkılar söylemekten, güneşli bayram günlerinden dans etmekten, bizler gibi kollarının, bacaklarının mutluluğunu yaşamaktan acizdir. Şeyler üretmek, ürettikleri şeyleri korumak zorundadır onlar. Şeylerini takınıp küçük kum karıncaları gibi yerlerde sürünürler. Şeyleri ele geçirmek için soğukkanlılıkla her türlü kötülüğü göze alırlar. Erkeklik onurunu ya da gerçek gücü ölçmek için değil, yalnızca şeyler uğruna savaşırlar birbirleriyle. Bütün bunlara rağmen yaşamlarındaki o büyük yoksulluğun farkındadır hepsi. Yoksa beyaz hasır üstündeki resimleri güzel çıksın diye saçlarını renkli sulara batırmayı şeref sayan bu kadar çok papalangi olur muydu? Bütün tanrısal şeyleri ellerinden geldiğince canlı, içten resmederler. Yumuşak topraktan bel örtüsü olmayan insanlar yaparlar. Matotu'daki köy bakirelerini andıran güzel ve özgür hareketli kızlar, topuz savuran, yay çeken, ormanda yaban güvercinlerinin peşi sıra seyirten erkek şekilleri yaparlar. Bu topraktan insanlar için papalangi büyük tören kulübeleri inşa eder. İnsanlar uzaklardan buralara gelip topraktan insanların yüceliklerinin, güzelliklerinin tadına varırlar. Bir sürü bel örtülerine sarınıp bunların önünde kendilerinden geçerler. Papalangi'yi kendisinin yitirdiği bu güzellikler karşısında ağlarken gördüm ben. Şimdi beyazlar bizler de varlıklı olalım diye kendi hazinelerini getirmek istiyorlar. Kendi şeylerini yani. Oysa bu şeyler göğüslerine saplanmış, öldürücü, zehirli oklardan başka bir şey değildir. Ülkemizi iyi tanıyan bir adamın size çeşitli ihtiyaçlar yaratmalıyız dediğini duymuştum. Yine şeyleri kastediyordu. O zaman siz de çalışmak için can atarsınız diye devam ediyordu bu bilge adam. Ellerimizin gücünü şeyler üretmek için harcamamız gerektiğini söylemeye çalışıyordu. Sözde kendimiz için ama öncelikle papalangi için şeyler. Biz de yorgun, solgun ve iki büklüm olmalıymışız. Adalı kardeşlerim, uyanık ve aydınlık zihinli olmalıyız. Çünkü papalanginin tatlı bir muz gibi görünen sözleri aslında içimizdeki sevinci ve ışığı yok etmeye çalışan gizli bir mızraktan başka bir şey değildir. Büyük ruhun şeylerinden başka çok az şeye ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Büyük ruh kendi şeylerini görebilmemiz için bize göz verdi. Üstelik bunların hepsini görmeye bir insan ömrü bile yetmez. Beyaz adamın ağzından çıkanlardan daha büyük yalan yoktur. Neymiş? Büyük ruhun şeyleri işe yaramazmış da bir tek kendi şeyleri işe yararmış. Sayıca onca çok olan, şimşekler, kıvılcımlar çaktıran, göz süzen, kendi kendini allayıp pullayan o şeyler, acaba hangi papalanginin bedenini daha güzelleştirmiş, hangi papalanginin gözlerini daha parlak, zihnini daha berrak yapmış? Bütün bunlar asıl papalanginin şeylerinin bir işe yaramadığını gösteriyor. Kısacası onun bize söyledikleri, zorlamaya çabaladıkları kötü ruhun zehire bandırılmış düşünceleridir. Papalangi'nin hiç zamanı yok. Papalangi yuvarlak metali ve ağır kağıdı sever. Katledilmiş meyvelerin suyunu, domuz, sığır gibi korkunç hayvanların etini midesine indirmeyi sever. Ama hepsinden çok sevdiği bir şey vardır ki bunu kavramak mümkün değil. Zaman. Onun uğruna dünyanın patırtısını kopartır, saçma sapan konuşur durur. Güneşin doğuşuyla batışı arasındakinden başka bir zaman olmamasına rağmen yetmez Papalangi'ye yine de. Zaman Papalangi'yi hep mutsuz eder. Büyük ruha yakınır da yakınır, daha fazlasını vermedi diye. Hem de her yeni günü belli bir plana göre bölüp parçalayarak büyük ruha ve onun hikmetine etmediği hakareti bırakmaz. Çalı bıçağıyla yumuşak bir Hindistan cevizini boydan boya keser gibi böler günü. Her bir bölümün ayrı adı vardır. Saniye, dakika, saat. Saniye dakikadan küçüktür, dakika da saatten. Hepsi birden bir saat eder. Bir saate varmak için 60 tane dakika, bir sürü de saniye gerekir. Bu benim için de içinden çıkamadığım karışık bir mesele. Böyle çocukça şeyler üstüne gereğinden fazla kafa patlatmak sinirlendiriyor çünkü beni. Ama Papalangi bunun üstüne koca bir bilim kurmuş. Erkekler, kadınlar, hatta yeni ayaklanmış bebelerin kalın bir zincirle boyunlarına asılı ya da deri bir şeritle bileklerine bağlı küçük, yassı, yuvarlak bir makine taşırlar. Bununla zamanı okurlar. Ama bu iş pek o kadar kolay değildir. Çocuklara öğretirken canları sıkılmasın diye kulağına tutup sesini dinletirler. İki parmakla bile kolayca taşınabilen bu makinenin karnı sizin bildiğiniz o büyük gemilerin karnı gibidir. Ama büyük ve ağır zaman makineleri de vardır. Bunlar ya kulübelerin içinde dururlar ya da en yüksek evlerin çatılarına asılırlar. Ta uzaklardan görülebilsin diye.